kaset. Biri umamıyordu. Çünkü eski bir günahın cezasından korkuyor, kafasını eğmiş, bunu bekliyordu. Öteki de ümit edemiyordu. Çünkü kaderi böyleymiş. Sanki kör olmak için yaratılmış gibisine geliyordu. Bir gün anası sordu. Kas düğünün içinde hiç o tozdan kaldı mı daha? Kız artık rahat rahat kapının önüne çıkıp oturuyordu. Hiç olmazsa şu ışığı görmeyeli beri gözleri aydınlıkta yanmıyor, acımıyordu. Tatlı tatlı gülümseyerek, "Yo, çoktan bitti," dedi. Ana, "Bari gidip gene alayım, neden söylemedin a kızım?" diye ilave etti. Kız istemez der gibi başını iki yana salladı. Ana yavrucağın yüzüne baktığı zaman yüreği sanki birden durdu. Tatlı küçük ağzından öyle acı, yırtıcı bir sesle çıktı ki şu sözler: "Yok anam yok, körüm ben, büsbütün körüm artık. Bilmiyor mu sanıyorsun, körüm, nasıl bilmeyeyim ki bunu? İşte seni görmüyorum, bir şey görmüyorum artık. Avlunun öte başına gidip çiftten dışarı çıksam ne tarafa yürüyeceğimi, nereye gideceğimi biliyor muyum? Fark etmedin mi? Evden uzaklaşıyor muyum? Tarlaya bile geliyor muyum hiç?" Ve birden gözlerinden yaş boşandı. Dudaklarını ısırıyor, yüzü acıdan karışıyor, kısılıyordu. Çünkü ağlamak hala canını yakıyor, çok ıstırap veriyordu. Onun içinde çoğun hep kendini tutar, sıkardı. Ana bir şey demedi. Kör yavrusuna ne diyebilirdi zaten? Bir vakit sonra ayağa kalktı. Odaya gitti, bir zamanlar içinde mücevher paketini sakladığı çekmeceden şehre gittikleri günü aldığı küçük gongu çıkardı. Kızının yanına döndü. "Yavrum, evladım, bunu almıştım. Hani bir gün eğer büsbütün..." Lafını bitiremedi ama usulca kızın parmaklarının arasına gongu bırakıverdi. O da bunu tuttu, elledi. Hemencecik de ne olduğunu anladı. Sıkı sıkı göğsüne bastı. Durgunlaştı. Hıçkırığa, iniltiye, şikayete benzeyen bir sesle. "Ya iyi ettin anacığım. Bu lazım da artık," dedi. Bu akşam büyük oğlu dönünce ana bir kenara çekti onu. Kız kardeşi için şöyle sert, eğilmez bir dal kesmesini, yavrucağın elini incitmeyecek gibi güzelce yontup cilalamasını söyledi. Böylelikle de ne çare işte, öteki körler gibi bir tarafından tınk tınk diye vuracağı gongu, bir elinde de sopasıyla hiç olmazsa daha rahatça, serbestçe yürüyebilirdi. Başına bir kaza gelir ya da yanlışlıkla zavallıya biri çarpar, düşüverirse kimse anasına kabahat bulmazdı ya. Değil mi ki eline körlerin alametini vermişti, alemde gözünü açsın, önündeki körü görsündü. O günden sonra kızcağız o iki şeyini, sopasıyla küçük gongunu almadan hiç evden çıkmazdı. Tokmağını hafif hafif, tatlı, pürüzsüz bir ses çıkartarak vurmasını ne de güzel öğrenmişti. Tınk tınk ve rahat rahat yürürdü. Pekala güzel denecek bir kızdı. Masum, küçücük bir yüzü vardı. Körlük damgasının bastığı bir hareketsizlik içinde ne kadar da durgundu. Hiçbir tarafı kıpırdamayan, hırpalanmış bir bez bebek yüzüydü sanki. Ama kör kız evinde iş görürken tetikti, becerikliydi. İstediği tarafa gidip gelirdi. O zaman ne sopaya ne de tınk tınka hiç lüzum yoktu. Pirinci yıkar pişirirdi. Sadece anası ona ocağı yaktırmazdı. Odayı, avluyu süpürmeyi, kuyudan su çekmeyi, her vakitki yerlerinden, folluklarından gidip yumurta almayı ne güzel becerebiliyordu. Kokularından, seslerinden hayvanların ne taraflarda olduğunu anlıyor, önlerine götürüp yemlerini, yemeklerini koyuyordu. Sözün kısası, aşağı yukarı her işi yapabiliyor, sadece tarlada çalışamıyor, bir de dikiş dikemiyordu. Bir kere toprak işlerini başarabilecek gücü kuvveti de yoktu zaten. Küçük yaştan beri çektiği acılar, ağrılar sanki büyümesini durdurmuş, onu birden kavuruvermişti. O ortalıkta böyle dolaşıp gezerken anasının yüreğine sanki ığıl ığıl bir şeyler iner, bu kızı evlendirmeye mecbur kalınca yavrucuğun neler çekeceğini düşünür, alnında acıma daha neler yazılı diye titrerdi. Çünkü ister istemez bir gün bu yola çıkılacaktı. Bir kere anası ölünce ona kim bakacaktı? Canla başla kim tutardı elinden? Hem doğrusu aranırsa kadın kısmı kendi doğduğu yere değil, ancak kocasının çatısı altında yakışır, ancak oraya evim diyebilirdi. Ana sık sık bunları kurar kendi kendine. Kör kızı kim ister ki der, kimse de istemeyecek olursa ileride halin neye varacağını düşünür dururdu. Büyük oğluna bu derdini açtığı zaman o da kendi payına düşen işleri yapadurduğu kadar ben de ona bakarım, sen meraklanma ana derdi. Bu sözler ananın yüreğine su serperdi ama bir erkeğin iç yüzü ancak karısını görüp ne mal olduğunu anladıktan sonra öğrenilebilirdi diyenlerdendi. Oğlunun evlenmedikçe foyasını meydana vurmayacağını biliyordu. Onun için de küçük görümü hırpalamayacak, onu iyi tutacak birini bulmalıyım ben. Öyle bir gelin aramalıyım ki iki kişiye birden hem kocasına hem de görümcesine bakacak iyi yürekli bir taze olmalı diye düşünürdü. Zaten büyük oğlunu baş gözetmenin tam da vakti gelmişti artık. Yıllar nasıl geçti, geçiyor derken çocuk 19 yaşına basıverdi. Ama nazar değmesin, daha ne evlenme lafı etmiş ne de canı kadın çektiğini belli edecek bir şey yapmıştı. Onun gibi güzel huylu, yumuşak tabiatlı erkek evlat zor bulunurdu. En ağır işlerden bile kaçınmaz, hiçbir şey istemez. Bazı bir çayhaneye gitse ya da 40 yılın başında bir yortu günü şehirde geçirecek olsa muhakkak araya bir iş sıkıştırır, ne çapkın köy delikanlılarının bir eğlentisine katılır, ne de ucu paraya dokunan talih oyunlarına girer. Olsa olsa şöyle uzaktan seyirci olur, kendinden büyüklerinin önünde edepli edepli susardı. Ufak tefek çocukluk kabahatleri, yaramazlıkları geçtikten sonra bu kadar kusursuzlaşan bu oğlunun sadece bir tek kötü huyu vardı. Erkek kardeşini küçüğe kancayı takmıştı. Herkese, hatta hayvanlara karşı bile o kadar iyi, merhametli davranan anası yeni bir gömlek dikmeye kalkışacak olunca canın ne renk istiyor diye sorsa bile ağzını açıp bir şey demeyecek kadar sessiz, yumuşak huylu olan bu ağabeyin küçük kardeşin karşı gösterdiği katı yüreklilik çok şaşılacak bir şeydi. Oğlan bir iş görürken biraz ağırlaşsa ya da azıcık oyalanıverse hemen çıkışmaya başlar, tarlada onu istediği gibi çalıştırmak için küçüğün fena halde gözünü korkuturdu. Evin içinde kavga eksiksizdi. Küçük patırtıcı bir şeydi. Bağırır, ağzına geleni söylerdi. Büyük de evvela dışını sıkar, kendini tutabildiği kadar susardı. Ama bir kere de sabrı tükenince yerinden fırlar, ellerine geçerse kaptığı gibi kardeşinin üstüne çullanır, hiçbir şey bulamazsa ellerinin olanca kuvvetiyle tokatları indirmeye başlar, döver döver. Öteki danalar gibi böğre böğre elinden kurtulup karşıki emmileri kaçıncaya kadar basardı dayağı. İşler o dereceye vardı ki bütün köy halkı ağabeyin gösterdiği bu sertliği ayıplamaya, bir dayak patırtısı duyar duymaz yetişip küçüğü kurtarmaya başladılar. O da bundan yüz buldu. İşi gücü bıraktı, büsbütün haytalığa vurdu. Emmoğlunun evinden çıkmamaya, orada kendi başlarına buyruk büyüyüp giden bir alaylı kızlı oğlanlı çocuğun arasına katılıp yaşamaya başladı. Artık kendi evlerini ancak ağabeyi tarlaya gittikten sonra rahatça ayak basabiliyordu. Ama bazen büyüğün içini bir zehirdir bürüyor, vaktinden evvel birden dönüp eve geliveriyor ve kardeşini orada bulunca da oğlanın başını koltuğunun arasına sıkıştırıp vuruyor, vuruyor. Anası, ayol bırak artık, ayıp değil mi oğlum? İnsan küçük kardeşini bu kadar döver mi? Bak kızı da korkutuyorsun diye bağırıncaya kadar dövüyordu. O vakit oğlanı bırakıp acı acı anasına karşılık veriyor. Ben terbiye etmezsem onu kim edecek? Babamız yok. Ağabeyisi de babası da benim. Keratanın aklı sadece haytalıkta. Tembel tembel sürtün. Önüne gelenle parasına oyun oynasın değil mi? Sen de biliyorsun bunları ana. Pekala biliyorsun ama ona toz konduramıyorsun. Neden? Çünkü en çok onu seviyorsun, diyordu. Yalan değildi. Ananın bu en küçüğüne karşı bir zayıf damarı vardı. Ona baktı mı yüreği titriyordu. Büyük, kimselere çokluk bir şey demeyen, az konuşan bir insandı. Vaktinden evvel çabucak erkek oluvermiş gibiydi. Çoğu zaman onun yorgunluktan çeneleri kilitlendiğini anlamıyor, somurtkanlık, suratsızlık dediği şeyin de gene halsizlikten, bezginlikten başka bir şey olmadığını bilemiyordu. Kızına gelince o zavallıyı da anası çok seviyordu ama bu sevgide ıstırap da karışıktı. Yavrusunun kör gözleri ona daima eski bir suçu hatırlatıyor, işlediği günahı durmadan yüzüne çarpıyordu. İlahi bir türlü dualarını kabul ettirememiş olduğunu görüyor, günahın ceza yükünü büsbütün kızının üzerinde yüklerler diye korkudan artık bir daha yalvarmaya da gidemiyordu. İşte bu yüzden kızını acıya acıya ne kadar sevse, ona baktığı vakit içi açılmıyor, bir sevinç duyamıyordu. Bazen yavrucak gülümseyerek gelip onun yanına oturuyor, anacığının bari sesini duymak istiyordu. Ama kadın hemen bir bahane bulup kalkıyor, yapılacak bir iş icat ediyordu. Ne yapsın? Elinde değildi. Bu nemli, kapalı, bomboş gözleri görmeye dayanamıyordu. İçlerinde en diri ve sağlamı sonuncu doğduydu. Güçlü, kuvvetli, üstelik neşeli, hayat dolu bir çocuktu o. Tıpkı babasına benziyordu. Ve ana erkeğine karşı duymuş olduğu aşkı gitgide bu oğlana veriyordu. Bayılıyordu ona. Öyle seviyordu ki. Çoğu zaman ağabeyisi küçük yaramazı yakalayıp dövmeye başladı mı hemen atılıyor, araya giriyor, elini kolunu tutmaya çabalıyordu. Yanlışlıkla anasının da bir yerini vurmaktan korkan büyük oğluna böylelikle dayağı yarım bıraktırıyor, küçüğü kurtarıyordu. O da kaşla göz arasında hemen sıvışıveriyordu. Bu kaçmalar, sıvışmalar gitgide sıklaşıyordu. Bir müddet emmioğlunun evinde saklandıktan sonra dışarı çıkıyor, orada burada aylak aylak geziyor, bazen de kente kadar uzandığı oluyordu. Bir iki gün ortalıklarda gözükmüyor, tekrar emmioğlunun evine dönüyor. Oradan ağabeyisinin öfkesi geçip geçmediğini gözledikten sonra sanki komşu akrabanın evinden hiç çıkmamış gibi yaparak bir aralık kapılarından içeri usulca süzülüveriyordu. Kimi zaman da inadı geçmez, karşıdakinden dönmeyecek olursa ana büyüğün tarlaya gitmesini bekler, sonra kalkar azıcık şekerle, tatlı ile filan oğlunun gönlünü yaparak onu tekrar eve getirirdi. Ama ne de olsa ana bile artık büyük oğlundan çekiniyordu. Onun için böyle patırtılı günlerde onunla beraber tarlaya kadar gider, sadece o dönmeden evvel eve gelerek ağabeyi görmeden küçüğü yemeğini hazırlar verirdi. Oğlun her şeyin en iyisini üstünden geçer seçer yerdi. Ana da onu o kadar çok severdi ki sesini çıkarmaz içinden. Afiyet şeker olsun derdi. Oğlunun şakacı, neşeli lakırtılarını dinler, cana yakın halini, güzel toz toparlak yüzünü, tıpkı babasını hatırlatan tetik, çevik vücudunu seyreder, eder de yüreği taşa taşa öyle severdi. Büyük oğlunun eli katıydı, ağırdı. Çalışa çalışa daha şimdiden kamburlaşmış gibi sırtını çıkararak yürüyordu. Oysa küçüğü ateş gibi, genç bir kedi gibi ayakları uça uça gidiyordu. Esmerdi, ne de yumuşak, tatlı bir teni vardı onun. Lafı uzatmaya ne hacet işte. Anası küçüğüne vurgundu. Büyük oğlu da çeki taşı gibi ağır tabiatına rağmen anasının kardeşine gösterdiği bu taşkın sevgiyi seziyor, acı acı düşünüyordu. Bu kadının yükünü azaltmak, onu biraz olsun dinlendirmek için çektiklerini, bir dakika şöyle bir nefes bile almadan nasıl ölesiye çalıştığı koca günleri gözünün önüne getiriyor kendi kendine. Şu anam için çocukluk nedir bilmedim. Şimdi de onca emeğimi nasıl hiçe sayıyor. Meğer yüreği taştan, kayadan katıymış diyordu. Böylece gitgide içine zehir gibi bir acı doldu, birikti ve kardeşini diş bilemeye başladı. 14. Bölüm. Küçüğü karşı beslediği bu hınç günden gün artıyordu. Ama bu garazın büyüklük ve derinliğini ancak bir gün tam patlığı verince anladı. Hani önüne bir bent çekip de suları tutulmuş bir nehrin küçücük gizli kaynaklarla içten kabara kabara sonunda gürleyerek bir taşı vermesi vardır. Böyle uslu uslu akan bir nehrin engelleri devirip yıkması birden herkesi şaşırtır. Çünkü onun tabii akış ve seyrini yapadırırken bir yandan da gizli gizli kuvvetler topladığını kimse bilmez ummaz. Bazı görünüşte uslu insan ruhları da böyle durup durup birden isyan ediveren taşkın sulara benzerler. Pirincin biçilip toplanılma zamanı gelip çatmıştı. Yaz sonunda bir gündü. Bir yardımcı tutacak kadar paralı olmayanların şafak vaktinden ta gecelere kadar toprakla ondan aldıkları mahsulle ölesiye çalışıp dinlenmek zorunda kaldıkları günlerden biriydi. Küçük oğlan da zar zor kendini işe vermişti. Her vakit bir kolayını bulur, bir bahane uydurur, kaçardı ama bu sefer anası usulca onu bir kenara çekmiş, gönlünü yapmış, oğlunun erkekleşmiş, kemikli ellerini okşaya okşaya. Göreyim seni, bu harman güzel güzel çalış, ağabeyinin gözüne gir. Ona elinden neler geldiğini bir yol göster. Eğer hoşnutluk getirirse senden, İşler biter bitmez sana güzel bir şey alacağım. Canın ne çekerse. Olmaz mı çocuğum? Demişti. Çocuk söz verdi. Herkesin kancayı kendisine taktığını kura kura somurttu. Kırmızı dudaklarını sallandırdı ve pek o kadar fazlasına gitmeden canını sokakta bulmamıştı ya. Sadece şöyle abisi başını çevirip ona baktıkça azardan, dayaktan kurtulacak şekilde işe koyuldu. O günü yağmur gelecek diye korkuyorlardı. Demetler daha bağlanmamıştı. Hepsi de her günkü saatlerinden daha geçlere kadar çalıştılar. Ve ananın artık ayakta bile duracak hali kalmadı. El alemin diline düşmemek için o zehir gibi otların suyunu içtiği geceden beri eski sağlamlığı tahammülü kalmamıştı. Derin derin içini çekti. Sızlayan sırtını doğrulttu. Belim tutuldu. Pek yoruldum. Ben gideyim artık oğlum. Hem sen dönünceye kadar yemeklere de bir bakarım. Sıcak tutarım, dedi. Büyük oğlan git git, dedi ama sesi elinde olmadan sert çıkmıştı. Yoksa anasını takatinden fazla çalıştırmayı aklına bile getirmezdi. Böylece ana iki kardeşi yalnız bıraktı, döndü. Vakit adam akıllı geçti. Biçilmiş başakların yere dökülenlerini toplamayı iş edinmiş, anaforcular bile birer birer çekiliyorlardı artık. Kadın tam yemeği ateşe koymuştu ki kızının, ''Küçük kardeşim ağlıyor galiba, sesimi duyuyorum.'' diye bağırdığını işitti. Mutfaktan hemen fırlar fırlamaz onun kulağına bir bağırışma, bir gürültüdür geldi. Hemen biçtikleri tarlaya doğru koşmaya başladı. Büyük oğul küçüğü eliyle sımsıkı tutmuş, demetlerin üzerine yaslamış, tırpanın sapıyla kıyasıya dövüyordu. Küçük de avazı çıktığı kadar bağırıyor, uluyor, rastgele yumruğu tekmeleri indiriyor, gırtlağını yakalamış bir düzeye vurup duran kardeşinin elinden kurtarmaya çabalıyordu. Ana öfkeden gözü bir şeyler görmeyen büyük oğlunun üzerine atıldı. Ellerine, kollarına yapıştı. ''Etme oğlum, bacak kadar çocuk o, evladım, yapma, dur, yapma.'' diye bağırdı. O aralıkta küçük hemen sıvıştı. Abisinin elinden kurtuluverdi. Kırlardan aşağı tavşan gibi fırlayıp kaçtı. Akşamın alacakaranlığında görünmez oldu. Ana hıncından, öfkesinden soluk soluğa hala kaçanın arkasından bakıp duran oğlu ile karşı karşıya kaldı. Kekeleyerek, titreyerek, "Çocuk o yavrum, yaşı ne, başı ne? Daha 14'ünü sürüyor. Ne yapsın? Aklı oyunda," dedi. Delikanlı birden bağırdı. 14 yaşındayken çocuk muydum ben? Onun yaşındayken tarlalarımız biçildiği günlerde aklım oyunda mıydı benim? Çalışayım diye bana sen yüzük alırım, yeni elbise alırım, daha bilmem neler alırım mı derdin? Söyle bakayım, çapa sallatmak için şunu bunu alırım diye mi kandırırdın beni? O vakit kadıncağız küçük sersemin ağabeyine nispet vermek için annem bana neler alacak diye övünmüş olduğunu anladı. Kabahati yakalanmış bir çocuk gibi ağzı açık hiçbir şey diyemeden koyunsu gözlerle oğluna baka kaldı. Onun da içi taşmıştı artık. Zehir zemberek saçıyordu. Böyledir işte, paraları avanak gibi sana veriyorum. Ne kazanıyorsak hepsini senin eline bırakıyorum. Kendim için 2 metrelik bile almıyorum. Şu da benim harçlığım olsun demiyorum. 40 yılda bir kere bile canım için bir çubuk tüttürmüyorum. Bir çanak şarap içmiyorum. Benim yerimde kim olsa bunları hak bilir, yapar. Ben yapmıyorum. Ama sen bana yapılmayanı, benim görmediğimi ona vermeye bakıyorsun. Neden? Ne diye? Yediğinin, içtiğinin, giydiğinin karşılığına elbette çalışacak değil mi? Boynunun borcuyken bu, sen ona üste para vermeye, hatırını hoş etmeye kalkışıyorsun ha? Ana heyecandan titreyen bir sesle, usulca, ben yüzük, elbise falan alırım demedim ayavrum diye kekeledi. Her zaman o kadar sessiz sedasız görünmeye alıştıkları büyük oğlunu böyle öfke içinde solurken adeta tanınmaz bir halde buluyor, ürkeklik duyuyordu. Birden gene patladı. İnkar etme, demişsin, belki daha fazlasını bile söylemişsindir. Vergileri ödedikten sonra mahsul kaç para getirirse bununla ona canı ne çekerse alacakmışsın. Yemin etmişsin, göz bebeğiniz öyle diyor. Bu iyi, hayırlı evladın önünde yüzü kızaran ana. Daha neler canım, 1-2 kuruşluk ıvır zıvır bir şey alırım diye düşünmüştüm, dedi. Sonra da nihayet anası değil miydi onun, cesaretini ele aldı. Bu kadarcık bir şey de söyledimse gene neden? Onu senin öfkenden kurtarmak için. Bir dakika rahat vermiyorsun çocuğa. Ne yapsa gözüne batıyor. Yüzüne doğru öyle bir bakıyor. Öyle insafsızca laflar söylüyorsun ki. Üstelik şimdi elin dayağı da alıştı. Oğlu artık cevap vermek istemiyordu. Sustu. Demetlerle uğraşmaya koyuldu. Öyle acele acele sanki içinde bir ifrit varmış gibi çalışıyordu ki. Ana şaşkın şaşkın ona baktı durdu. Bu çocuğu küçüğe karşı çok sert buluyordu ama kendi de bu işte pek kabahatsiz değildi. Oğluna dikkatli dikkatli bakarken onun ağlamamak, ta boğazına kadar çıkan hıçkırıkları tutmak için nasıl çene kemiklerini oynata oynata dişlerini sıktığını gördü. Hiçbir zaman böyle bir heyecanını göstermemiş, daima sabah kalkıp akşamlara kadar aynı işlerle çalışıp durmuş, halinden hoşnut, bir şey aramaz, istemez gibi gözükmüş olan bir insanın bu iç sarsıntısı karşısında analık yüreği titredi. Parça parça oldu ama çocuklardan birinin kalbini kırınca duyduğu pişmanlığı pek belli etmeyi sevmezdi. Kendini tuttu. Sadece şimdiye kadar büyüğüne karşı hiç göstermemiş olduğu bir yakınlık ve sevgiyle çabucak. Hata etmişim oğlum. Bu aralık sana karşı doğru işler yapmamışım. Görüyorum. Büyüdüğünü fark etmiyordum. Meğer sen koca bir erkek olmuşsun. Artık anlıyorum. Nasıl işte çalışmakta en başımız sensen, evde de öyle olacak. Erkeğimizsin artık. İyice düşündüm, taşındım. Zaten geç bile kalmışım ya. Hemen paçaları sıvayıp sana eli yüzü temiz bir kız bulacağım. Onunla beraber sıra sizin olacak artık. Böyle lazım, anlıyorum, dedi. Bu suretle büyük oğluna karşı da borcunu ödemiş oldu işte. O ağzının içinde bir şeyler geveledi, arkasını döndü. Anasına başka bir cevap vermeden çalışmaya koyuldu. Kadın da evdeki haklarından ayrıldığı bu fedakarlık anını daha tabii göstermek, heyecanını yatıştırmak için. Tenceredeki lapanın muhakkak dibi tutmuştur, dedi, yürüdü. Eve dönünce yorgunluğunu unutmuş, geçirmiş gibi şununla bununla uğraştı ve kızı, ne olmuş ki ana, diye sorunca hemen şu cevabı verdi. Korkacak bir şey değil yavrum, küçük kardeşin çalışmak istememiş ya da galiba ağabeyin öyle sanmış. Öfkesi tutmuş, ne olacak, kardeş değiller mi? Bugün dövüşür, yarın sevişirler, dedi ve bir acele oğluna çok sever diye salata yapmaya kalkıştı. Bir turp çıkardı, dilim dilim kesti. Üzerine sirke, susam yağı, azıcık da bakla ile yaptıkları terbiyeden döktü. Bir yandan da şimdiye kadar oğluna karşı yaptığı kabahatleri tamir ettiğini düşünerek seviniyordu. Zavallıya yaşının hak ettiği şeylerden hiçbirini vermeden sadece üzerine abanıp durmuşlardı. Evlendirmek lazımdı, muhakkak lazımdı. Böylece düşünüyor, sözünde durmaya karar veriyordu. Delikanlı nihayet döndü. Her zamandan daha geçlere kadar kalmıştı. Artık iyiden iyiye gece olmuştu. Ana ancak oğlu üzerinde bir mum yanıp duran masaya doğru yaklaşınca onun yüzünü görebildi. O vakit belli etmeden onu dikkatli dikkatli süzdü ve her zamanki gibi durgunlaşmış olduğunu görerek içi rahatladı. Demek anasının söylediği şeye sevinmiş, yüzünde hiçbir öfke izi kalmamıştı. Kadıncağız onun bu sakinliğini görünce karnı acıkmış, kapıda bekleyip duran ağabeysinin keyfi var mı, yok mu diye iyice anlamadıkça bir türlü içeri girmeye cesaret edemeyen küçük oğlanı çağırdı. Gir içeri küçüğüm, gir, diye seslendi. O da şimdilik öfkesi geçmiş, ona hiç aldırış etmeyen ağasına yan gözle bakarak sinsi sinsi içeri girdi. Bir kenara büzüldü. Ana akıllıca bir iş gördüğüne inanmış, pek seviniyordu. Kafasına koyduğu şeyi yapmak için de dediği gibi paçaları sıvadı. Ne zaman başı derde gelse emmi oğlunun evine koşardı. Gene öyle yaptı. Kendi bildiği bir kız yoktu. Köylülerden birini de seçemezdi çünkü hepsiyle ya kadın ya da erkek tarafından akrabalıkları vardı. İsimleri bile bildi. Şehirde de elindeki satılık birkaç malı alan ayak takımı bazı esnaftan başka kimseyi tanımıyordu. Onun için bir akşam emmi oğullarına gitti. Güz yaklaştığı halde hava gene oldukça sıcaktı. Tombul yenge son doğurduğu yumurcağı emzire dururken bir yol dereden tepeden konuştular. Nihayet ana ağzından baklayı çıkardı. Kardeşciğizim, gelin olup buraya gelmeden evvel oturduğun köyde hiç bildiğin bir kız var mı? Şöyle sana benzeyen biri, güler yüzlü, eli işe yakışır. Çocuk yapıp doğurmaya elverişli biri olsa bize pekala uyar. Daha yıllar yılı ev işlerine bakabilirim ben. Eli o kadar işe yatkın olmasa bile zarar yok. Göre göre alışır, dedi. Kadın bir kahkaha attı, kocasına bakarak. Bana benzer bir kadın bulmamız bakalım oğlun için hayırlı mı değil mi ona sor, dedi. Adam her vakitki gibi ağır ağır başını kaldırdı. Hem lakırtıya kulak vermiş dinliyor hem de ağında bir pirinç sapını geveleyip duruyordu. Düşüne düşüne, eh işte zararsızdır, dedi. Kadın onun bu ne sıcak ne de soğuk olmasını bilmeyen karşılığına gene kahkahalarla güldü. Bir yol gidip bakıvereyim kardeş. Aşağı yukarı 200 evlik bir yerdir orası. Çarşı pazarı bile vardır. Koca bekleyip duran kızların içinde elbette bizim işimize uyacak birini bulurum, dedi. Bir müddet daha hep bu lakırtıyı ettiler ve ana 5 paralık bir masrafa girmeyeceğini söyleyerek pek o kadar ahım şahımla da arayamayız tabii. Elimizde avucumuzda ne var ki? Oğlum da öyle fazla fazla tarlası, çifti çubuğu olan biri değil. ekip biçtiğimiz toprakların yarısından çoğu başkalarının malı dedi. Erkek lafa karıştı. Dımdızlak değilsiniz ya, bu zamanda insanın o kadar da toprağı olması bir şey sayılır. Ben kızımı ayağının altında şöyle basacak sağlamca bir toprağı olmayan paralı birine vermektense birkaç tarlası olan parasız bir adama vermeyi daha doğru bulurum. Kızım için özü sözü doğru bir erkekle bereketlice bir de toprak istiyorum. Fazlasını aradığım yok. Karısı da o vakit. İyi ya işte. Öyleyse bırak bir iki günlüğüne şu bizim kasabaya gidip bakıvereyim dedi. Adam her vakitki gibi lafı uzatmadan bu işe razı olduğunu anlattı. Benden sana izin. Git bakalım. Kızlar büyüdü. Yerini tutarlar zar dedi. Aradan çok geçmeden bir gün emmi onun karısı temizcecik giyindi. Kira ile bir el arabası buldular. İçine babasının soyuna sopuna götürüp göstermek için çocuklarının en küçüklerinden ikisini doldurdu. Memedekini de aldı. Ufaklara baksınlar diye bu çocuk alayına bir de iki büyük kızını kattı. Devamı arka yüzde.